Bilinç dışı der Freud. Bilinç dışı kuramı Freud'un modern düşünceye yaptığı en büyük katkıdır. Freud, insan zihninin nasıl işlediğini öğrenmek amacıyla psikanalizin sınırlarını genişletmek için yoğun çalışmalar başlattı. Bu önemli adım, psikanalizin artık anormalin psikolojisiyle sınırlanmayacağı, ilgi alanlarını genişleteceği anlamına geliyordu. Freud, normal insanların davranışlarını belirlemede bilinç dışının rolüne yaptığı vurgu sayesinde psikiyatr ve analistlerin yanı sıra normal insanlar için de önemli biri haline geldi ve geniş kitlelerce tanınmaya başladı. Başlangıçta Freud zihnin iki hali olduğuna karar verdi. Bilinçli zihin ve bilinç dışı. Freud, bilinçli zihni düşüncelerin ve eylemlerin farkında olunan kısmı olarak tarif etti. Bütün bilinçli düşünme süreci buradan gerçekleşiyordu. Düşüncenin, fikirlerin ve kavrayışın merkeziydi. Bilinç dışını ise zihnin bastırılmış olan kısmı, her şeyi kapattığımız yer olarak tarif etti. Bazıları yalnızca hipnoz altında anımsanabilen geçmiş tarihin çoğu burada yatar. Burası geçmişin bir mezarlığı gibidir adeta. Freud bu ayrımın yetmediğini, bazı soruların ortaya çıktığını görünce, üçüncü bir seviyenin varlığını öne sürdü. Ön bilinç. Ön bilinci zihnin bilinç ile bilinç dışı arasındaki şimdilik bilinci olmayan fakat ihtiyaç anında kolayca anımsanabilen bilginin toplandığı yer olarak tarif etti. Freud'un insan zihni hakkında ele aldığı kuramlarının birçoğunun bugün yanlış olduğu kanıtlansa da önemli fikirlerinin psikanalizin temellerini oluşturduğunu ve kendisini muhafaza ettiğini söyleyebiliriz. Bilinç dışı da aslında bilinç gibidir. Arzular, duygular, inançlar ve düşünceleri kendi içinde barındırır. Freud'a göre bilinç dışındaki her şey bastırılmış duygu, düşünce ve eylemlerden oluşmayabilirdi. Bazıları sadece o an için bilinçte değillerdir. Üzerine düşünmediğimiz fakat ihtiyaç anında rahatlıkla erişebildiğimiz bilgilerin bulunduğu üçüncü bir seviyenin olması gerektiğini düşünmesinin sebebi budur. İfade edilmemiş duygular asla ölmez. Sadece diri diri gömülür ve sonradan daha korkunç şekillerde tezahür ederler. Konuya tarihsel olarak bakıldığında aslında insanların yüzyıllardır bilinç dışının varlığının farkında olduğu görülür. Freud bilinç dışını ciddi bilimsel araştırmanın konusu haline getiren ilk kişi olmuştu. Freud bilinç dışını ilkel, çocuksu ve hayvancı olan her şeyin, söz gelimi bastırılmış cinsel güdülerin karanlık çöplüğü olarak görüyordu. Koşullanmamızın izin vermediği bütün fikirleri ve düşünceleri koyduğumuz yerdir. Bilinç dışındaki bilgilere kolay erişilmez. Geçmiş hayatımızın büyük bir bölümü burada yer alır. Bunun bir kısmı hipnoz altında hatırlanabilir. Freud'un bu kuramına göre istenmeyen ve rahatsız edici düşünceler, Freud'un bastırma adını verdiği bir süreçle bilinçli zihinden uzaklaştırılıp bilinç dışına atılıyordu. Bir örnekle bilinç dışı. Sınıfta ders dinlerken dikkatinizi öğretmene verdiniz. Öğretmene ait her şey, görünümü, sesi ve anlattıkları bilincin anladığı ve kavradığı alandır. Ancak öğretmen odağınızdayken de beynin bilgi aldığı daha geniş bir çerçeve var. Örneğin yanınızdaki iki arkadaşınız birbiriyle fısıldaşıyor. Onların anlattıklarını birebir duymasanız bile sesleri kulağınıza geliyor. Öndeki arkadaşınız deftere heyecanla bir şeyler karalıyor. Ellerinin hareketini tam olarak görmeseniz bile dirseğinin ve kolunun hareketlerinin normalden daha hızlı olduğunu fark edersiniz. Tüm bu bilgiler ön bilinç denilen alanda yer alıyor. Bir de bilincin tamamen dışında bir alan var. Bu bilinç dışı alanı ise fonda çalan bir müzik gibi düşünebilirsiniz. Zihninizin içindeki, hatta dikkatinizi bile belirleyebilecek olan düşünceler, hisler ve güdülenmelerin olduğu alan. Örneğin açsınız ve bu yüzden dikkatiniz bir süre sonra öğretmenden, arka sırada bir şeyler atıştıran arkadaşınıza gidiyor. Ya da sınıfta birine aşık olmuşsunuz ve dikkatiniz öğretmenden tamamen kopup ön sıralarda oturan bu kişiye gitmiş. Hatta öğretmenin derste anlattığı her şeyi bu kişiyle ilişkilendiriyorsunuz. Bu duygular, hislenmeler bilinç dışına ait. Ancak o duyguların ve hislenmelerin de oluşumuna sebep olan anılar, gizli duygular bilinç dışının daha da derin alanında yer alır. Bilinçli davranışları güdüleyen asıl rehber bilinç dışıdır. Freud bilinç dışının insan üzerindeki etkisi ve sebep olduğu sonuçların üzerinde çok sık duruyordu. Dikkatinin çoğunu verdiği ve psikanalizin taşıyıcı kolonu olarak gördüğü bu kuramın yıkıcı etkisini de biliyordu. Çocukluktan itibaren insanın bastırdığı duyguları, arzuları, öfkeleri ve bunlara benzer her şeyi depoladığı bu alanın elbette yıkıcı sonuçları olacaktı. Freud, insanın teşhis koyamadığı ruhsal hastalıkların kaynağı olarak burayı işaret ediyordu. Bilinç dışını. İnsanın bastırdığı tüm bu duygu birikimleri elbette ortaya çıkacaktı ama ilk halleriyle olduğu gibi ortaya çıkmayacaktı elbette. Daha farklı ve pek de dost canlısı olmayan bir şekilde çıkacaklardı. Psikanaliz bunun tedavisinin mümkün olduğunu söylüyor. Serbest çağrışım, rüya analizi ve genel olarak derinlemesine bir çalışmayla kişinin çatışmalı yönleri ve duyguları ortaya çıkarılarak ve kişiyle uzun dönemli bir süreçte yüzleştirilerek kişinin genel yaşam standardında bir yükseliş sağlanabilir. Şüphesiz ki bilinç dışı, psikoloji alanının en önemli kuramlarından biridir. Ayrıca insanların bir kara kutularının olduğunu da ortaya çıkarmıştır. Freud'un bilinç dışı hakkında yaptığı çalışmaların önemi, bilinç dışı denen alanın derinlerine indikçe daha da iyi anlaşılıyor. Bilinç dışı bir anlamda büyük kısmının görünmediği bir buzdağı gibidir. İnsanların kendilerinden bile sakladığı bu alanı keşfeden Freud, Amerika'yı keşfeden Kolomb'dan daha az şey yapmış değildir. İnsan zihninin bu saklı coğrafyası aslında insanın gerçek benliğini kapsıyordu. İşte Freud'un keşfettiği şey tam olarak buydu. Kendi içine dal, ruhunun derinliklerine in, kendini tanı. Psikanaliz der Freud. Ruhsallığın değişik boyut, süreç ve evrelerini inceleyen bir bilim dalı olan psikanaliz, ruhsal soru, sorun, arayış ve bozukluklar konusunda etkili tedavi teknikleri geliştirmiştir. Bilinç dışının en derinlerinde yatan ruhsal sorunların kaynağını bulma ve onları tedavi etme görevi taşıyan psikanaliz, zor duyguların, ruhsal bozuklukların ve tıkanmışlıkların kişinin zihninde yeni anlamlar kazanıp farklı şekillerde deneyimlenmesi, böylece hastanın hayatında bazı düzelmeler ve açılımlar yaşamasını sağlar. Çocuklukta kurulan cinsel fantaziler ve yine çocuklukta unutulmuş olaylar bilinç dışının içeriğini oluşturur. Bu bilinç dışı malzeme yetişkinlik döneminde ortaya çıkan nevrozlarımızın kökeninde bulunur. Bunlar psikanalizin çıkış fikrinin temelini oluşturur. Hasta anıları, düşleri ve aklına gelen her türlü sözel ve imgesel çağrışımla kendini mümkün olduğunca rahat bir şekilde ifade etmeye teşvik edilir. Psikanalist yalnızca kişinin kendi kendini duymasına yardımcı olmak için araya girer. Genel olarak psikanaliz, zihinsel ve sinirsel rahatsızlıkları tedavi etmeye amaçlayan bir terapi türü olduğu gibi, insan kişiliğinin nasıl geliştiğini ve işlediğini de açıklamayı kendine görebilir. Ayrıca toplum içindeki etkileşim ve bireyi esas alan kuramlar da sunar. Psikanaliz bilinç dışının keşfine yöneldiğinden uzun soluklu bir çalışmadır. Bu uzun süreç, derinlerde yatan kişisel gerçeklikle yüzleşerek var olan acının azaltılmasını amaçlar. Freud, öncelikle hedefin iyileştirme ya da belirtiyi ortadan kaldırmak değil, sorunun oluşturduğu düğümü çözmek olduğunu söyler. Psikanalizde tedavinin esası sözlü iletişime dayanır. Hasta aklından geçen her şeyi sansürlemeden ifade etmeye teşvik edilir. Belirtiler hastanın seansta dile getirdiği konularla açığa çıkar. Psikanaliz öyle bir anda ortaya çıkmış bir şey değildir elbette. Freud, kendisinden önceki bilgilerden yola koyulmuş, eksiklikleri ve uyarıları dikkate alarak bir temel oluşturmuştur. Sigmund Freud, psikanaliz hakkındaki kuramlarını Joseph Breuer'le çalıştığı dönemlerde geliştirmeye başlamıştı. İnsan ruhunun gelişimi ve tedavisi hakkında köklü değişiklikler getirecek olan ve ileride psikanaliz olarak anılacak olan çalışmalarının çoğunu hazırlamıştı. Psikanalizin ruhun inceleme aracı, bir klinik yöntem ve bir gelişim kuramı olarak ortaya çıkmaya başlaması, 19. yüzyılın sonu ile 20. yüzyılın başına denk gelir. Freud'un bu dönemlere denk gelen rüyaların yorumu ve cinsellik üzerine 3 deneme adlı kitapları bu süreci hem hızlandırmış hem de bu yeni yöntemin daha da duyulmasını sağlamıştı. Freud'un çalışmaları eğitimini aldığı deneysel ve katı bilimden uzaklaşıp iç gözlemsel bir bakış açısı taşıyordu. Ama çalışmalarının bilimden uzak oluşunu da asla kabul etmezdi. Temelinin bilime dayalı olduğunu ısrarla vurgular ve yaptığı çalışmaları çok sert bir şekilde savunurdu. Freud, insan ruhunun daima huzurlu bir duruma geçmek için çabaladığını ve bundan kaynaklı ağır gelecek olumlu ya da olumsuz güçlü duyguların yaratacağı gerilimi azaltmak gerektiğini düşünüyordu. Bu gerilimin insanın üzerinden alınması ancak yeni bir tedavi yöntemiyle olabilirdi. Ama bunun için kişinin de kendini zihinsel olarak açması ve en önemlisi çocukluğuna kadar inilecek bir geçmişe dönme süreci yaşaması gerekiyordu. Freud'un bulduğu bu yöntemin ilginç yanı da buydu. İş sadece doktorla bitmiyordu. Hasta da bu tedavi sürecini anlattıklarıyla dahil oluyordu. 1886'da ağır bir depresyon geçiren Freud kendisini kapsamlı bir analizden geçirdi. Bu anlamda kendisinin ilk hastası yine kendisidir. 1896'da da psikanaliz terimini üreten Freud, 1900'de yayımladığı Rüyaların Yorumu kitabıyla da psikanalizi geniş kitlelere yaydı. Bu kitapta Freud, rüyaların nevrotik belirtilerden değişik bir yapı içermediğini özellikle belirtir. Freud'dan önce psikologlar sınırları belirlenmiş bir şekilde çalışıyorlardı. İnsan davranışını sadece tarif edip gözlemlemekle yetinmişlerdi. Bir anlamda gözlemci gibiydiler. Freud ise bunun yetersizliğini gördü ve daha derinlere inerek son derece çarpıcı çalışmalar ortaya koydu. Kendi sistemini geliştirirken var olan fikirleri de bu yeni sistemin çalışmalarıyla birleştirdi. Her ne kadar Freud'un yöntemleri ruhsal hastalıkların tedavisinde her zaman başarılı olmayıp, geçen süre içinde bu kuramların çoğunun yanlış olduğu kanıtlansa da, yine de psikanaliz hayatta kalıp gelişti ve bugün hala nevrozlar ve psikozların tedavisinde başvurulan çeşitli terapilerin temelini oluşturmaya devam ediyor. Elbette her değişik fikir gibi ilk ortaya çıktığında psikanaliz de güçlü engellerle karşılaştı. Bilim dünyasının psikanalize karşı tutumu başlangıçta pek de dostane değildi. Neredeyse 10 yıl boyunca Freud'un çalışmaları dikkate alınmadı. Daha sonra İsviçreli iki psikiyatr Eugen Bleuler'la Carl Gustav Jung'un özel çabaları dikkatlerin psikanalizin üzerine yönelmesini sağladı. Çoğu zaman psikanaliz psikolojinin diğer disiplinleriyle karıştırılır. Genel olarak ele almak gerekirse şöyle. Psikoloji zihin ve davranışların bilimsel olarak incelenmesidir. Psikiyatri zihinsel hastalıkların incelenmesi ve tedavi edilmesidir. Psikanaliz Freud tarafından geliştirilen bir psikoloji sistemi ve zihinsel bozuklukların tedavi edilme yöntemidir. Freud o dönem için çığır açıcı olan bu yeni sistemi açıklamadan önce karşılaşacağı engelleri ve zorlukları biliyordu. Ama o kendinden emindi ve ne yaptığını biliyordu. Psikanaliz bugün her ne kadar değişip dönüştüyse de varlığını koruyor ve insanları etkilemeye devam ediyor. Özgürlük, medeniyetin insana bir armağanı değildir. Hiç medeniyet yokken insanlar çok daha özgürdü. ID, ego, süperego der Freud. Başlarda zihnin üç bölümden meydana geldiğini savunan ve bunun içinde sıkı bir çalışmaya girişen Freud, İlerleyen zamanlarda bu savundan yola çıkarak daha karmaşık bir model öne sürdü. Zihnin bilinç ve bilinç dışı olarak ikiye ayrılması birçok soruyu tam olarak açıklayamıyor, bir süre sonra bir çıkmaza giriyordu. Bundan hareketle Freud yeni ve dinamik bir model ortaya koydu. ID, ego, süperego. Bu yeni model bütün zihin sistemini, onun işleyişini, kısacası zihnin bütününde neler olup bittiğini anlamak için ortaya konmuştu. Ve zihnin üç temel kısımdan oluştuğunu söylüyordu. Bu üç temel kısım düşüncenin farklı yönlerini temsil ediyor, aynı zamanda farklı bilinç düzeyleri arasında sürüp giden açık mücadeleyi de açıklamaya yardım ediyordu. ID Ruhun kalıtsal ve içgüdüsel arzularla ilgili bilinç dışı kısmı ve aynı zamanda en karanlık katmanı. Freud, ID'yi zihnin doğuştan gelen ilkel ve bilinç dışı kısmı olarak tarif etmişti. Zihnin diğer kısımları ego ile süperego, her şeyi kapsayan bu en eski ve ilkel kısımdan türemiştir. ID, içgüdüsel arzularla dolu, karanlık ve erişilmez bir alandır. Bir anlamda ruhun bodrum katıdır. Aydinin en önemli gerçekliği kendi bencil ihtiyaçlarıdır. Haz ilkesinin arkasında yatan itici güç de olan aydi, aynı zamanda kontrol edilemez alandır. Aydi bebeklerde ihtiyaçların hemen karşılanması gerektiği anlamını taşır. Ebeveynler daha iyi bilir. Bebeklerin her acıktığında hatta en küçük rahatsızlıklarda bile ağladığını bilir. Bir anlamda aydi biyoloji ile organizmanın temel ihtiyaçlarıyla ilgilidir. Doğası gereği dağınık ve mantıksız olan aydi genel olarak olumsuz ve bencildir. Değer yargısında bulunamaz. Bütünüyle kendisiyle ilgilidir. Aydi'nin arzuları çoğunlukla rüyalarda ortaya çıkar ve aydi hakkında edinilen bilgiler genellikle rüyaların incelenmesi ve nevrotik semptomların araştırılmasından elde edilmiştir. Ruhun dış gerçekliğe tepki gösteren ve kişinin kendi olarak düşündüğü kısmı. Ego bütün işlevleriyle tamamen bilinçli olmasa da genel olarak bilinçliliği içerir. En başta neyin gerçek olduğunu söyler ego. Aynı zamanda düşünceleri birleştirmeye ve şeyleri anlamlandırmaya yardım eder. Bir anlamda sentezleyicidir. Karar alır, pratik ve akılcıdır. Diğer yandan kaygının kaynağı da egodur. Aklın en çok kaygıyla uğraştığı düşünülürse bu yönü anlaşılır. Ego kendini gözlemleyebilir, bölünebilir ve yeniden birleşebilir. Ego ID ile karşılaştırıldığında son derece zayıf kalır. Ama dağınık ve mantıksız değildir ve daha organizedir. Bu yüzden ID'ye oranla zihne daha hakimdir. Freud, egoyu ID'nin dışarıdaki tehlikelerle baş etmek için geliştirdiği bir kısmı olarak tarif eder. Bir anlamda ID'nin uysal çocuğudur. Freud, ego ve ID'yi at ve atın binicisi olarak tarif eder. At enerjiyi sağlar ama nereye gidileceğine binici karar verir. ID enerjiyi, ego ise bu enerjinin nasıl kullanılacağını temsil eder. Ego, zihnin genel olarak düzenleyici yanıdır. Denge vazifesi de görür. Ortalığı toparlar ve işleri yoluna koyar. Süper ego. İnsan ruhunun vicdan taşıyan ve toplumsal kurallara yanıt veren kısmıdır. Süper ego, insan yaşamının ahlaki yanını temsil eder. Çocuklar ahlaki değerlerden, kendilerini engelleme duygularından ve bilincinden yoksundurlar. Onlar üzerindeki her türlü kontrol ebeveyn tarafından sağlanır. Gelişim sürecinde de bu bilinç yavaş yavaş yerleşir. Çocukluk sürecinde içeride bir tür ebeveyn modeli oluşmaya başlar ve çocuk suçluluk hissi geliştirerek gözlendiğini ve kontrol edildiğini düşünür. Bu süperegonun vicdan dediğimiz boyutudur. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu söyleyen ve insan davranışlarını buna göre yargılayan yanımızdır. Süperego ayrıca iç gözlemi de gerçekleştirir. Bu da yargılama sürecinin temel öncülüdür. Freud insanın süperegosunun ebeveyn modeli üzerinden değil, süperego modeli üzerinden yapıldığını söyler. Bu anlamda çocuğun süperegosu gelenekleri ve değer yargılarını temsil eder ve bu yüzden toplumun kendisi bu işleyişin aynasıdır. Freud'un "Bir insanın gelişim süreci tüm insanlık tarihini yansıtır, savuna da denk düşer süperego." Freud'a göre süperegonun çalışma biçimi bir anlamda ID'nin çalışma biçiminin tersidir. ID toplumun ne istediğini göz ardı ederek kendi bireysel istekleri için çalışır. Freud, ID, ego ve süperego arasındaki ayrımları kavramanın kolay olmadığını ve bu üçünün her zaman keskin bir şekilde birbirinden ayrılmadığını da ayrıca belirtir. Eğer bir insan akılcı biçimde olgunlaşma gösteriyor ve sağlıklı bir kişilik geliştiriyorsa, ID, ego, süperego dengeli bir şekilde hareket edecektir. Genel olarak ele almak gerekirse, süperego eylemleri izler, neyin kabul edilebilir olduğuna karar verir ve bastırma araçlarıyla yasak alanları kontrol eder. İnsanın daha politik yanını temsil eder. En önemli yanı da geleneksel bir alan olmasıdır. Toplumdan öğrendiği şeyleri hem geliştirir hem de muhafaza eder. Bir anlamda süperego zihnin muhafazakar yanıdır. Süperego bir yanıyla da zihnin toparlayıcısıdır. ID ve egonun da dengeleyicisidir. Ama Freud şunu da belirtmekten geri durmaz. Her ne kadar süperego daha şeffaf bir alan gibi gözükse de ID ve ego gibi süperegonun da bilinç dışı alanları vardır. Yaşamın büyük bir değeri yoktur. Fakat ondan başka bir şeyimiz de yoktur. Rüyalar der Freud. Freud'un psikanalizin kuramlarını oluştururken üzerinde en çok durduğu konuların başında gelir rüyalar. Rüyalar hakkında bir de kitap yazan Freud, rüyalara getirdiği yorum ile bu konuya bambaşka bir açıklık getirdi. Rüyaların yorumu kitabında, çocuklukta biçimlenmeye başlayıp hepimizin davranışlarını etkileyen dinamik bir bilinç dışının varlığını ileri sürerek psikanalizin kurallarının esaslarına işaret eder. Freud her rüyanın anlamının çözülebileceğini düşünüyordu. Rüyalar bize bastırılmış olanın normal insanda da var olduğunu ve ruhsal etkinliğine devam ettiğini gösterir. Rüyanın bizzat kendisi bastırılmış olanın dışa vurumudur. Teoriye göre her durumda, somut deneyimler uyarınca ise en azından çoğunlukla rüya yaşamının en önemli özelliklerini ortaya koyan bastırılan öğedir. Freud rüyaların yasaklanmış isteklerle bu istekleri engelleyen güçler arasındaki uzlaşmanın sonucu olduğunu ve rüyaların oluşum sürecinde ruhun etkisinin olmadığını düşünüyordu. Ayrıca rüyanın ruhsal oluşunu pek rasyonel bulmadığından gelecekten haber veren rüyalara karşı şüpheci bir tavırla yaklaşıyordu. Ama yine de onu ne tamamen reddediyor ne de kabul ediyordu. Freud'un rüyalar hakkındaki en temel kavramlarından biri de rüya sansürüdür. Rüyaların gerçek anlamları gizleme eğilimi içinde olduklarını keşfetmiş ve bunu da egonun savunma etkinliklerine bağlamıştı. Rüyalar konusundaki en önemli keşiflerinden biriydi bu. Bir anlamda rüyada gördüğümüz her şey aslında bir başka şeye işaret ediyordu. Tam bir bilmeceydi. Freud rüyaların bir başka dünyadan gelmediğini, aksine rüyayı göreni başka bir dünyaya götürdüğünü söylüyordu. Bu düşünce biçimi o dönem için çok değişikti elbette. Freud'un rüyalarla ilgili çalışmaları çok önemliydi. Nasıl ki atom bilimi eşyanın tabiatı hakkında bilgi kaynağı olduysa, rüya bilimi de bilinçaltı, eylemler ve beynin çalışma biçimi hakkında güçlü bir kaynak olmuştu. Freud, insanların uyku sırasında çoğu cinsel birçok güdü ve isteklerin tesiri altında kaldığını düşünüyordu. Ve bunların uykuda tatmini gerçekleştirilemezse, kişi uyandığında daha gerçek tatminler aramaya yönelirdi. Çok radikal bir yaklaşımdı bu. Düşlerin gerçek hayat üzerinde etkisi olduğunu söyleyen en net ifadeydi. Freud rüyalarla her daim çok ilgilendi ve psikanalizde onların önemini her seferinde vurguladı. Rüyaları o kadar önemsiyordu ki, kendisine iyi bir psikanalistin nasıl olacağı sorulduğunda ona kendi rüyalarını incelemesini öneriyordu. Rüyalarla ilgili düşüncelerini en büyük keşfi olarak görüyordu. Peki neydi rüyaları psikanalizin merkezi haline getiren şey? Freud'a göre rüyalar bastırılmış arzulara dair sembolik bir arzu giderilmesiydi. Yani bir kişi rüyada sembolleştirilen gizli arzuyu inceleyerek sorunun çözümüne ulaşabilirdi. Freud'a göre rüyalar, çocukluğa ve hayatın o dönemine hakim olan içgüdüsel kuvvet ve görüntülerle geri çekilmenin bir biçimiydi. İnsan büyüdükçe bütün arzularının derhal giderilemeyeceğini öğrenir. Anne baba tarafından konulan kısıtlamalar gitgide benimsenir ve böylece yasak arzular bilinç dışı haline gelir. Freud bu sürece sansür adını verdi ve rüyaları çocukluğa ait bastırılmış dürtülerin çoğunlukla gizlenen dışa vurumları olarak düşündü. Freud rüyaların içeriklerinin büyük kısmının semboller aracılığıyla biçim değiştirdiğini düşünüyordu. Rüyalardaki Freudian semboller psikanalizin en bilinen unsurlarından biridir. Freud, rüyadaki sembollerin ortak anlamları olduğunu ve bu sembollerin aynı zamanda birden fazla anlama sahip olduğunu ve bu yüzden doğru yoruma yalnızca rüyayı analiz ederek ulaşabileceğini düşünüyordu. Her rüyanın bir anlamı olduğunu söyleyen Freud, bu anlamın da o rüyanın sebebi olduğunu ileri sürmüştü. Mekanik görüş, rüyaların uyuyan bedenin fiziksel süreçlerinin anlamsız sonuçları olduğunu söylüyordu. Freud bu görüşe katılmıyor, rüyaların saklı anlamlarla dolu olduğunu ısrarla söylüyordu. Freud, rüyaların sıradan şeyler olmadığını çok erken fark etmişti. İnsanların kendinden dahi sakladığı şeylerin rüyalar aracılığıyla ortaya çıktığını keşfetmiş ve bu önemli keşfini de psikanalizin merkezine oturtmuştu. Bugün rüyalara olan bakış açımızın genişliği Freud'un geliştirdiği yöntemler sayesinde olmuştur. Freud rüyaların insan yaşamında çok önemli bir yer tuttuğunu ve öylesine sıradan bir durum olarak görülmeyeceğini söyleyen ilk kişilerdendi. O güne kadar rüyalar daha belirsiz bir biçimde ele alınıyordu. Büyü, din ya da isim verilemeyen alemlere ait bir durum olarak. Ama Freud bu yaklaşımların tümünü reddetti ve rüyaların bilimsel olarak ele alınması gerektiğini söyledi. Çünkü rüyalar insanın dile getiremediği ya da kendisinin dahi farkında olmadığı şeylerin ortaya çıktığı yerdi. Ölümün düşlerdeki en yaygın sembolü yolculuğa çıkmaktır. Tabii Freud'un rüyalardaki sembolleri yorumlarken söylediği bazı şeyler o dönem olduğu gibi bugün de kabul görmüyor. Rüyaları yorumlarken kullandığı ifadelerin bilimsellikten uzak saçma şeyler olduğunu söyleyip onu şarlatanlıkla suçladılar ama Freud çok zeki biriydi. Tüm bu saldırıları zaten bekliyordu. Kendisine yöneltilen her soruyu yanıtlayacak, her saldırıyı savuşturacak bir zekaya sahipti. Freud, rüyaların insan zihninden bağımsız düşünülemeyeceğini, öyle göründüğü kadar basit olmadığını ve rüyadaki sembollerin doğru yorumlandığı takdirde bir insanın rüyasından o kişinin dahi farkında olmadığı çok şeyin açığa çıkabileceğini söylüyordu. Rüyalar hakkında söylediklerinin büyük kısmının doğru olduğu zamanla daha net görüldü. Freud, insanların kafasına düşlerine sahip çıkması fikrini sokmuştu. Düşler bir insanın tüm doğasını değilse bile gerçek doğasını ortaya koyarlar ve aklın gizli iç kısmını bilgimize ulaştırmak üzere bir araştırmacı oluştururlar. Cinsellik der Freud. Freud için cinsellik ve cinsel gelişim, psikanalizin ilk aşamasından itibaren en önemli kuramların başında geliyordu. Cinsellik kuramı üzerine 3 deneme adlı kitabını en önemli çalışmalarından biri olarak görüyordu. Freud, insanların bir şeyleri bastırmaya neden ihtiyaç duyduğunu, bilinç dışının ne olduğunu, içgüdülerin insan davranışları üzerindeki etkisini açıklayarak nevroz kuramını tüm yönleriyle ortaya çıkardı. Kitapta cinselliğin 3 boyutu ele alınıyordu. Cinsel sapma, çocuk cinselliği ve ergenlik. Uygarlıkla birlikte gelişen bedeni gizleme alışkanlığı cinsel merakı uyanık tutar ve kişi onun saklı bölümlerini ortaya çıkaracak cinsel nesneyi tamamlamak ister. Freud'un cinsellikle ilgili kuramları hem çok yeni hem de geleneksel düşünme ve yaşayış biçimine resmen meydan okuyordu. Çoğu insanın düşünmeye bile çekindiği şeyleri korkmadan dile getiriyordu. Cinsellikle ilgili fikirleri dışında insanlar onun diğer birçok fikrini kabul ediyordu. Fakat cinsellikle ilgili kuramlarıyla alay ediyorlardı. Hatta bazıları psikanalizde her yolun cinselliğe çıktığını söyleyerek açıkça dalga geçiyordu Freud'la. Freud'un konuya yaklaşımı aslında çok derin gerçekler içeriyordu. Temas ettiği nokta yüzeysel değildi ve en derine inmişti. O zamana değin kimse cinselliği bu şekilde ele almamıştı. Freud, cinsel arzuların bastırılmasının psikonevrotik hastalıklara yol açabileceğini ve bunun da zamanla insan davranışlarında bozukluklara neden olabileceğini söylüyordu. Bu arzuyu bastırmak, onu ortadan kaldırmakla aynı şey değildi ve bastırmak sadece bir gerçeği belli bir süre gizlemekti. Ama bu gerçek bastırıldıkça patlamaya hazır bir bomba halini alıyordu. Fiziksel olarak belki bir engel koyuluyordu ama ruhsal anlamda bu bastırmanın sonuçları ağır oluyordu. İnsanların görmediği ya da görmek istemediği kısım da buydu. Sadece cinsellik değil, bastırılmış her duygu ve düşünce orta ve uzun vadede kişinin gerek davranışlarında gerekse ruh halinde olumsuz sonuçlara sebep olacaktı. İfade edilmemiş duygular asla ölmezler. Sadece diri diri gömülürler. Sonradan daha korkunç şekillerde ortaya çıkarlar. Freud, cinsel bilincin daha çocukken oluştuğunu öne sürüyordu. Cinsellikle ilgili onu hedef tahtasına koyan asıl kuram da bu olmuştu. Konuya getirdiği radikal düşünceler sadece geleneksel çevrelerden değil, ona yakın çevrelerden de sert eleştiriyle karşılaşmıştı. Freud, çocuk cinselliğini oral, anal, fallik, gizli ve jenital dönemler olarak ayırmıştı. Oral dönemin temel has kaynağı emmedir. Bebeğin sütten çok erken ya da geç ayrılması bu döneme saplanmayla sonuçlanmaktadır. Anal dönemde tuvaletini tutmak ya da bırakmak çocuk için fiziksel bir has taşımaktadır. Başarılı bir tuvalet eğitimi bu dönem için çok önemlidir. Baskıcı ve cezalandırıcı tuvalet eğitimi çocukların bu döneme bağımlı kalmasına neden olmaktadır. Bu dönemle ilgili Freud'un düşünceleri bir hayli ilginçtir. Freud titiz bir tuvalet eğitimi gören çocukların cimri, inatçı, sürekli kendini denetim altında tutan bireylere dönüşebileceğini söyler. Tuvalet eğitimi gevşek olan çocuklarda ise bunun tersi bir durum ortaya çıkmaktadır. Çocuk aldırmaz, vurdum duymaz, dağınık ve düzensiz birine dönüşebilmektedir. Fallik dönemde çocuklar cinsel uzuvlarına, cinsel farklılıklara ve bu ikisinin anlamlarına merak duyar. Bu yönelimin engellenmesi, çocukta suçluluk duygusuna ve cinselliğe karşı olumsuz bir tutum almasına neden olabilmektedir. Bu dönemde çocukta cinsel kimlik oluşmaya başlar ve cinsiyet farklılıklarını fark etmesiyle beraber bu yönde sorular sormaya başlar. Bu meraka karşılık azarlanma gören çocuklar, yetişkinlikte cinsel açıdan sorunlar yaşayabilmektedir. Gizli dönemde çocuğun cinsel dürtüsü gizlidir. Çocuk genelde başka şeylerle ilgilenir. Bu dönemi kapsayan süre boyunca çocukların genel tercihi aynı cinsten arkadaşlarla oynamaktır. Cinsellik bu dönemde uykuya yatar. Jenital dönemde hızlı fiziksel büyümeyle beraber içsel dürtüler artar. İlk 4 dönemi başarıyla geçirenler bu dönemi de sağlıklı bir şekilde geçirirler. Bu dönemde kişilik çocukluktan yetişkinliğe dönüşmektedir. Çocuk cinsel araştırmalarında her zaman yalnızdır. Bu onun için dünyaya yönelmek amacıyla attığı bir ilk adımdır. Ve o zamana kadar tam bir güven beslemiş olduğu çevresindeki insanlara karşı kendisini yabancı hissedecektir. Freud farklı davranış türlerini geniş bir şekilde ele almış ve bunu da 3 şekilde sıralamıştı. Yalnızca hem cinslerine ilgi duyanlar, iki cinsiyetten de hoşlananlar, ihtiyaçtan dolayı cezaevi gibi yerlerde hem cinslerine yönelenler. Freud'un farklı davranış türleriyle ilgili düşünceleri günümüzde de kabul görmektedir. Genel olarak baktığımızda Freud'un diğer çalışmalarının aksine cinsellikle ilgili söylediği şeyler ciddi eleştiriler almıştı. Özellikle çocuk cinselliğiyle ilgili kuramları dönemin hakim düşünce biçimiyle ele alındığında kabul edilebilir değildi. Tüm o eleştirilere rağmen Freud sonuna kadar çalışmalarının arkasında duruyordu ve eleştiriler konusunda da çok hassastı. Ama yine de her çalışmasını defalarca yineledi ve bazılarında da ciddi değişikliklere gitti. Nasıl olursa olsun bugün cinsellikle ilgili çalışmaların temelini Freud attı ve insanları bu konuda düşünmeye itti. Onun bu anlamdaki başarısı azminden ve cesaretinden gelir. Freud bu anlamda insanlara bir fikir hediye etmişti. Acı vermekle haz duyan kimse, duyabileceği acıdan da zevk alma gücüne sahiptir. Çocukluk der Freud. Psikanalizin en çok eleştiri alan kısımlarından biri de çocuklarla ilgili kuramıdır. Freud çocuklarla ilgili o güne değin bilinen her şeyi bir kenara iterek yepyeni ve radikal fikirlerle ortaya çıkmıştı. Freud'un yaşadığı dönemin egemen görüşü, çocukların ergenliğe kadar hiçbir cinsel içgüdüye sahip olmadığı yönündeydi. Ama Freud yüzlerce yıllık bu hakim düşüncenin karşısına onu yerle bir edecek radikal düşünceler koydu. Masumiyet, temizlik, saflık gibi düşüncelerle anılan çocuklar için Freud'un söyledikleri onu bir anda hedef tahtasına koymuştu. Freud'a yönelik eleştiriler, çocuk cinselliği fikrini ortaya atması ve bu konuya uç düşünceler getirmesiydi. Freud, çocuğun arzularının ortaya çıktığı fallik dönemde, kimlik kazanmaya yönelik çalışmalarında çocuğun rol model olarak ebeveynlerini aldığını ve bu süreçte onlara yönelik arzularının belirlendiğini ortaya koymuştur. Bu dönemin çocuğun gelişimi için çok önemli olduğu fikri günümüzde de geçerliliğini korumaktadır. Freud'un çocuk gelişimi ve kimlik kazandıkları dönemdeki yaşantılarına ve bu dönemdeki ruh hallerine dair söylediği şeyler çok önemlidir. Çocukların bu yöndeki gelişimi, onlara doğrudan öğretilenlerle ya da açık bir şekilde anlatılanlarla değil, bilinç dışına yönelik aldığı mesajlarla ilerler. Bir anlamda çocuk ona söylenenlerle değil, ondan gizlenenlerle daha çok ilgilenir. Ebeveynlerin farkında bile olmadan sergilediği davranışlar ya da konuştuğu şeyler çocuğun kimliğini oluşturmakta, davranışlarına şekil vermektedir. Çocuk için bu dönemin çok önemli olduğunu fark edebilen ebeveynler, davranışlarına ve söyledikleri şeylere dikkat ederek çocuğun gelişimine olumlu yönde katkı sağlayabilirler. Bu konuda Freud'a karşı çıkanlar, onun düşüncelerinin çocuğu yetişkinlerle aynı kefeye koyarak onların da arzularının olduğunu ve ebeveynlerine yönelik bastırılmış duygular taşıdığını söylemesine epey öfkelenmişlerdi. Çünkü bu çocuğun masumiyetine gölge düşürürdü. Freud, ergenlik döneminden evvel çocuğun cinsel dürtü ya da arzularının olmadığı iddialarına derin bir cehalet diyerek yanıt vermişti. Freud, kişilik gelişiminin ilk 5 yıl içerisinde tamamlandığını ve ilerleyen yaşlarda çok önemli değişiklikler olmayacağını söylüyordu. Bu da 5 yıl içerisinde çocuğa verilen eğitimi, yaklaşım tarzını ve çocuğa yönelik bakış açısını daha da önemli hale getiriyordu. Bu o dönem için çok iddialı bir kuramdı ama bugün de biliyoruz ki ana dil ilk 5 yılda öğreniliyor. Dil gibi karmaşık bir hususun bile bu yaşlarda öğrenildiği düşünülürse, diğer şeylerin de o yaşlarda karakterde biçim alması gayet doğal bir durum. Psikanalize yönelik çocuğa bakış açısının olumsuz olduğu ile ilgili bir yargı vardır. Freud'un çalışmaları incelendiğinde bunun aslında böyle olmadığı görülür. Freud çocukları cinsellikten korumaya yönelik tutumların çocuğu bu konuya daha meraklı bir hale getireceğini ve dolayısıyla bu merakını gidermek için çocuğun yanlış yollara başvurabileceğini söyler. Freud aslında şunu söyler. Çocuğu sadece bir çocuk olarak görmemeli. Dürtü ve arzulara sahip bir insan olduğu göz ardı edilmemeli. Kendisinin ciddiye alınmadığını gören bir çocuk, kendisini ciddiye alacak kişileri aramaya başlar. Tam da burada anne ve babalara büyük bir iş düşmektedir. Bir çocuk evvela bir insan, ondan sonra bir çocuktur. O dönemlerde ne yaşadıysa, ömrünün geri kalanında da yanında taşıyacaktır. Freud'un kuramlarına genel olarak bakıldığında, onun düşüncelerini doğru biçimde ele almak için ciddi bir yorum becerisine ihtiyaç olduğu görülür. Geleneksel düşünce biçimine meydan okuyan bu kuramlar, geleneksel bir düşünce biçimiyle elbette yorumlanamazdı. Oidipus karmaşası. Oidipus karmaşası, ismini Yunan mitolojisindeki bir karakterden almıştır. Dabai şehrinin kralı Laios'un çocuğu olmamaktadır. Kral Tanrı Apollon'a danışmaya gittiğinde Apollon'un yanıtı ile sarsılır. Bir oğlun olacak ama bu çocuk ileride seni öldürecek. Kraliçe ile evlenecek ve herkes mutsuz olacak. Bir süre sonra kraliçe hamile kalır ve bir erkek çocuk dünyaya getirir. Kral bu çocuğu öldürtmek için emir verir. Kraliçe ise celladı çocuğu uzak ve tenha bir yere bırakması yönünde ikna eder. Bunun üzerine cellat da bebeği ayağından bir ağaca asar. Yoldan geçen bir çoban çocuğu kurtarır. Başka bir şehrin kralının emrinde olan çoban, bebeği saraya götürür. Bu şehrin kraliçesinin de çocuğu olmadığından bebeği alıp büyütmeye karar verirler. Çocuk büyür ve kralın gerçek babası olmadığını öğrenir. Bunun üzerine de Apollon'a giderek haberin doğruluğunu ve gelecekte kendisini bekleyen durumu sorar. Apollon ona babasını öldüreceğini söyler. Bu duruma engel olmak için ülkesinden çok uzaklara kaçan Oidipus, yolda giderken çıkan bir çatışma sonucu öz babası olan Laios'u bilmeden öldürür. Bu dönemde Oidipus, yollardan gelip geçenleri bilmece sorarak sıkıştıran ve doğru yanıtı veremeyenleri de öldüren bir yaratıkla karşılaşır. Ve aynı bilmece ona da sorulur. Sabahları 4 aya, öğlen 2 aya ve akşamları 3 ayayla yürüyen nedir? Oidipus hemen yanıtlar. Sabahları yani hayatın ilk dönemlerinde el ve ayakları üzerinde emekleyen, hayatının öğle vaktinde büyüyünce 2 ayağı üzerinde yürüyen ve hayatının akşam vakti olan yaşlılığında ayaklarına ek olarak bastonu bir ayak gibi kullanan varlık insandır. Bu doğru yanıt karşısında yaratık başkalarına verdiği cezayı kendine verir ve ölür. Bu olay çok büyük bir sevinçle kutlanır. Zekasıyla yaratığı yenen Oidipus doğduğu kentte kral ilan edilir. Anne oğul olduklarını bilmeden kraliçe ile evlenir ve 4 çocukları olur. Bu duruma çok öfkelenen tanrılar bu kent üzerine felaketler yağdırırlar. Müthiş bir kuraklık, kıtlık ve sefalet ortaya çıkar. Kendisine danışılan bir büyücü sebebi yeni kralın öz babasını öldürüp annesiyle evlenmesine bağlar. Gerçeği büyük bir keder içinde öğrenen Oidipus kendi gözlerini kör eder. Freud'un Oidipus karmaşasıyla ilgili düşünceleri kendi öz analizini yaptığı dönemde biçime kavuşmuştur. Çocukken annesine aşık olduğunu ve babasını da kıskandığını yine bu dönemde keşfeder. Bir süre sonra da aslında bu durumun küçük erkek çocukların büyük çoğunluğunda var olduğuna karar verir ve bu durumu erken çocukluk cinsel döneminin merkezi olarak tanımlar. Burada çocuk için temel sorun baba korkusundan dolayı gizlediği ve anneye duyduğu tutkulu aşktır. Yine bu konuya verilebilecek güzel örneklerden biri de Proust'un Kayıp Zamanın İzinde adlı serisinin ilk kitabı olan Swanların tarafındaki ilk sayfalardır. Tek tesellisi yatağa girmeden evvel annesinin kendisini öpmeye geleceğini bilmek olan küçük bir çocuğun annesine duyduğu aşk, satır aralarında tüm canlılığıyla gözler önüne serilir. Bu iyi geceler öpücüğü bazen o kadar kısa sürer ki, annesinin onun odasından çıkıp aşağı inerken çıkardığı sesler, onun için ıstırap dolu anların başlangıcı olur. Ve sonra da şöyle der: "Bu yüzden çok sevdiğim bu iyi geceler öpücüğünün mümkün olduğunca geç gerçekleşmesini, annemin henüz gelmemiş olduğu rahat sürenin uzamasını ister hale gelirdim." Freud, psikoseksüel gelişimin tüm sosyal ve duygusal gelişimin merkezinde olduğunu ısrarla vurgular. Eğer bir yetişkinin analizi yeterince sürdürülürse, çocukluk döneminden kalma bastırılmış cinsel sorunlar ortaya çıkacak ve sahip olunan travmalar eninde sonunda aşılacaktır. Freud bu kavramın seksten çok daha geniş bir anlam taşıdığını düşünüyordu. Her insan kendi bilinç dışında diğer insanların tepkilerini yorumlamak, yani başkalarının kendisinin duygu kabarmalarından almış oldukları izlenimleri geri çevirebilmek için belli bir aygıta sahiptir. Yetişkinlik dönemi der Freud. Freud, yetişkinlik döneminde ortaya çıkan birçok sorunun temelinin çocukluk evresinde atıldığını söyler. Bu sorunlar bastırılma yöntemiyle belli bir yaşa kadar taşınır ama hiç umulmadık dönemlerde bir anda kişinin karşısına daha sert ve zorlu bir şekilde çıkarlar. Yetişkinlikle beraber birçok sorun da ortaya çıkar. Kaygı da bunlardan biridir. Kişiliğin farklı boyutlarındaki çatışmalar genellikle kaygı ve stresi de beraberinde getirir. Freud 3 tür kaygının olduğunu belirtmiştir. Gerçekçi kaygı, ahlaki kaygı ve nevrotik kaygı. Bu 3 kaygı biçimi de benzer duygular hissettirir kişiye. Kaygının en yakın olduğu duygu suçluluktur. Fobi ve histeri olarak da aşağı çıkabilir. Freud cinsel engellemenin kaygının en önemli nedeni olduğunu söyler. Yetişkinlerde kaygı, histeri veya diğer nevrozlarla beraber ortaya çıkar. Freud, çocukluk ve yetişkinlik süreçlerinin birbirine benzediğini söyler. Yetişkinlik döneminde libidonun bir kısmı bastırılmış düşüncelere takıldığı için kullanılmaz bir hale gelir. Bazı kaygıların belli bir gelişim dönemiyle ilişkili olduğunu söyler Freud. Örnek olarak fallik dönemde iyi diş edilme korkusu buna neden olabilir. Ego güçlendikçe ve sınırları netleştikçe kaygılar azalır ama genellikle izleri kalır. Freud en yaygın savunma yöntemlerinden biri olarak görür bastırmayı. Bastırma Freud'un çoğu kuramı içinde temel oluşturur. Bir kişi durum veya bir olaya yönelik istenmeyen bilgi bilinç dışına gömülür. Bu yüzden bastırma bir anlamda bir tür unutma biçimidir. Acı veren anıları unutturduğu için de bir yanıyla da avantajlıdır. Olumsuz yanı ise gerçekliği yatsımasıdır. Yatsıma ise davranışsal sorunlara ve semptomlara yol açar. Freud yatsımayı bastırma ile yakından ilişkilendirir. Bastırmanın aksine yatsımada kişi gerçekliği tümden reddeder. Kısa dönemli kabul edilebilir bir durum olabilir ama üstesinden gelinmediğinde ciddi sorunlara yol açabilir. Freud yatsımayı herkesin bildiği bir savunma mekanizması olarak tarif eder. Yakın zamanda bir yakınını kaybetmiş birini örnek verirsek, durumu kabule hazır olmadığını gördüğümüz için henüz gerçeği yatsıyor deriz. Freud egoyu aşırı kaygıdan korumak için savunma mekanizmalarının ortaya çıktığını söyler. Ve bu mekanizmalar olmasa kaygı insan zihni için bir tehdit oluşturur. Bu yüzden ego, çeşitli savunma mekanizmaları sayesinde belli güdüleri engelleyerek onları daha kabul edilebilir biçimlere sokar. Freud insan karakterine en büyük katkının kişinin içinde doğup büyüdüğü ailede deneyimledikleriyle olduğunu savunuyordu. Çocukluktaki travmaların güçlü bir etkiye sahip olduğunu ve gelişimin belli dönemiyle de bağlantılı olduğunu düşünüyordu. Freud'un üzerinde durduğu bir diğer kuram ise içgüdülerdi. Freud, içgüdülerin belirsiz olduklarını ve kendi belirsizlikleri içinde muhteşem olduklarını söylüyordu. Bu düşünceyi psikanalize taşıyan Freud, içgüdüleri iki gruba ayırır. Kendiliği koruyan ve bireyin ihtiyaçlarıyla ilgilenen ego içgüdüleri. Freud, içgüdü derken kastettiği şeyin ne olduğunu açıklamak için bunu bir uyaranla karşılaştırdı. Bir uyaranın bedenin dışındaki şeylerden kaynaklandığını, içgüdülerin ise içeriden kaynaklandığını söyledi. Bir uyarandan insan pekala kaçabilirdi ama aynı şey içgüdüler için söylenemezdi. Freud'un yine üzerinde durduğu bir diğer husus da bastırma sonucu ortaya çıkan yansıtmadır. Freud bu duygu durumunda kişinin kendi duygu ve davranışlarının gerçekliğini kabul etmediğini söyler. Bu tutum genellikle yasak arzuların ve hataların bir başkasına yansıtılmasıyla sonuçlanır. Bir ortamda en otoriter kişinin bir başkasını otoriter olmakla suçlaması gibi. Genel olarak bakıldığında ise yansıtma, yasak arzuların ve hataların başkalarına atfedilmesiyle kendini gösteren, ilginç ve aynı zamanda rahatsız edici bir savunma mekanizmasıdır. Suçu sinsice bir başkasına atmak için sıklıkla başvurulan bir yöntemdir. En bariz örneği de otoriter ülkelerin iç siyasetinde görülür. Freud yetişkinlik dönemini ele alırken en çok kendi yaşamından yararlanmıştır. Kendisinin yaşadığı her evreyi çalışmaları için kullanmış ve bir anlamda kendini denek olarak ele almıştır. Yaptığı çalışmalarında gerek kendi çocukluğunda gerekse kendi yetişkinlik döneminde yaşadıklarından sıkça yararlandığı için kuramlarının çok fazla erkek merkezli olduğu yönünde sıkça eleştiri almıştır. Genel olarak bakıldığında ise bu bariz olarak görülür. Gerek kız çocukları gerekse kadınlar hakkında çok fazla çalışması bulunmaz. Psikanalizin birçok konuda eksik ve yetersiz olduğunu düşünenlerin gerekçesi belki de budur. İnsan bir kez melankoliye yakalanmış olmasın. Her olaydan bir hüzün payı çıkarır kendine. Dil sürçmesi der Freud. Psikanalizin belki de en eğlenceli kuramı Freudian dil sürçmeleri yani parapraksislerdir. Ağızdan kazara çıktığı sanılan ama aslında bastırılmış isteklerin ya da korkuların açığa çıktığı durumu belirtir. Dil sürçmesi denir. Aslında sürçen dil değil beyindir. Freud parapraksisle çok ilgileniyordu. Günlük yaşamın psikopatolojisi kitabı genel olarak parapraksislerle ilgilidir. Freud parapraksislerin farklı biçimlerinin bir listesini çıkarmıştı. Acemi hareketler veya kazalar. Dil veya yazı sürçmeleri. Eşyaları kaybetmek veya nereye koyduğunu unutmak. İnsanların isimlerini unutmak. Yanlış okumak veya yanlış duymak. Yapmaya niyetlenilen şeyi unutmak. Freud bunların hiçbirinin yanlışlıkla söylenmiş masum hatalar olmadığını düşünüyordu. Diğer tüm zihinsel aktiviteler gibi bunların da elbette sebepleri vardı. Sürçme saçma bir hatanın sonucu değil, bilinç dışı zihinsel bir eylemdi. Freud her tür sürçmenin kişinin zihninde birbirine ters şekilde hareket eden iki farklı niyetin sonucunda ortaya çıktığını ve kişinin gerçek anlamda ne düşündüğünü açığa vurduğunu söylüyordu. Freud bu durumu bilinç dışı düşünce, istek ve arzuların bir anda ortaya çıkma hali olarak da tanımlar. Freud'a göre arzuların çoğu yasaktır ve insanda endişe doğurur. Böyle olunca da yasak olan şeyler bilinç dışında bastırılmış olur. Fakat bazen hiç beklenmeyen anlarda ve durumlarda bu bastırılan arzular farkında bile olmadan konuşmanın içine katılır ve bir anda gerçek düşünce yüzeye çıkar. Freud'a göre bu hatalar anlamsız hatalardan daha fazladır. Freudian dil sürçmelerinde belki de en büyük talihsizliği politikacılar yaşamıştır. İspanyol lider Mariano Rajoy'un bir münazara esnasında "Senin yapmadığın ve bizim yaptığımız şey insanları aldatmaktır" demesi ya da Kolombiya eski devlet başkanı Juan Manuel Santos'un bir tartışma sırasında söylediği "Bu yolsuzluğa destek verilen oy sayısını geçersiz kılmaz" sözü gibi. Gerçekte ise yeniden seçime destek olarak verilen oy sayısı demek istemişti. 1988'de dönemin ABD Başkan Yardımcısı George Bush, rutin ziyaretlerinden birinde tarım politikası ile ilgili konuşma yapmak için kürsüye çıkar. Konuşmasında dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan'ın politik başarılarından da bahsetmek ve onu övmek isterken şunları söyler. "Onunla çalışmaktan gurur duyuyorum. Zaferler aldık, hatalar yaptık, seks yaptık." Bu örneklerin tümünde görülen en önemli şey, bilinç dışına atılan şeylerin bir şekilde yüzeye çıkmak için yol aradığıdır. Hemen her zaman amaçlanan konuşmanın dışında var olan rahatsız edici bir etki keşfettim. Freud'a göre dil sürçmelerinin dille bir ilgisi yoktur. Durum tamamen düşünsel eylemin kendisiyle ilgilidir. Bu ise bir şey yapacakken birdenbire hiç farkına varmadan yapılması düşünülen şeyin tam tersini yapmaktır. Bilinçaltı bilinçli zihni örter. Bu da gizli arzuların farkında olduğumuz isteklerden daha güçlü olduğunu gösterir. Freud kişinin kazara söylediği sözlerin ve arzuların kendini saklamak için çabalasa da bastırılan şeye kasıtlı olarak ihanet ettiği konusunda ısrarcıydı. Diğer birçok fikri gibi bu da o dönemde eleştiri almıştı. Dilin karmaşıklığının bu kadar basite indirgenmemesi gerektiğini, dil hatalarının salt bu bakış açısına indirgenemeyeceğini söyleyenler olmuştu. Freud'un bu kuramına bilişsel psikologlar aynı şekilde yaklaşmıyor. Onlara göre konuşmanın üretim süreci o kadar karmaşık ki, dil sürçmeleri ancak gaf olarak görülebilir. Günümüzde ise Freudian dil sürçmeleri, tıbbi bir terim olmaktan çok kültürel bir ifade olarak kullanılır. Hata yaptıkça gerçeğin tamamı keşfedilir. Toplum der Freud. Freud son yıllarında sosyoloji, edebiyat, sanat, antropoloji, savaş ve din gibi farklı alanlardaki kitle psikolojisi türlerini incelemeye daha çok vakit ayırdı. Toplum psikolojisini ele alırken, kalabalıkları bir araya getiren ve aynı zamanda bir arada tutan nedenleri araştırarak anlamaya çalıştı. Ondan önceki toplum bilimciler bir arada yaşamanın bir içgüdü olduğunu ve bunun da hayvanlardaki sürü içgüdüsüyle aynı şey olduğunu öne sürüyorlardı. Freud bir arada yaşamanın bir içgüdü olduğunu düşünmüyordu. Bunun sonradan kazanılmış bir davranış olduğunu söylüyor ve bunu da libidoya bağlıyordu. Bu kavram daha çok cinsel bir çağrışım bırakıyor ancak Freud'un burada bahsettiği şey sevgidir. Freud, medeniyetin insan yaşamının ilkel kökenleri üzerinde yükseldiğini ama libidal arzular şart koştuğu için insanlığı baskıladığını söyledi. Daha açık bir şekilde ifade gerekirse, Freud hayvanları bir arada yaşatan şeyin içgüdüleri olduğunu, insanları toplumsal olarak bir arada tutan şeyin de sevgi olduğunu düşünüyordu. İnsan yaşamının amacı haz ilkesinin yönetimindeki mutluluk arayışıdır. Freud'a göre toplumsal yaşamın en büyük zorunluluğu uyum sağlamaktır. Bu zorunluluk kişinin büyük fedakarlıklar yapmasını gerektirir ve bu da bir süre sonra kişinin yaşamında büyük bir mutsuzluğa ve nevrotik semptomlara sebep olur. Freud bir düzen insanıydı. Düzeni, güzelliği ve temizliği sever. Bunları uygar yaşamın üstün özellikleri olarak görürdü. Bunları devam ettirebilmenin yolunun da adaletten geçtiğini ve yasaların kimse için çiğnenmemesi gerektiğini söylerdi. Freud toplumda yaşamayı iki temel nedene bağlıyordu. İş yükünü paylaşmak için bir araya gelmek, kadın erkek, anne çocuk gibi ilişkilerde güveni sağlamak. Freud toplum ihtiyaçları ile birey ihtiyaçlarının yaratabileceği çatışmaya da özellikle vurgu yapıyordu. Bu iki ihtiyaç dengelenmediğinde ego ve fedakarlık arasında bir çatışmanın patlak vereceğini söylüyordu. Kişi, kendi ihtiyaçlarıma mı yoksa diğerlerinin ihtiyaçlarına mı yönelmeliyim sorusuna bir yanıt ararken, Freud kişinin kendi içinde başlattığı bu çatışmanın sonucunun genellikle nevroz olduğunu ve tüm medeniyetin kitlesel bir nevroz haline girmeden evvel toplumsal olarak süperego geliştirmesinin ciddi bir ihtiyaç ve bunun da mümkün olduğunu düşünüyordu. Freud'un bu gözlemi sadece o dönem için değil, geçmiş ve gelecek tüm dönemler için geçerlidir. İnsan doğası her daim kendisine dair gerçekleri ortaya koyuyor. Değerli olanın değil, gücün, statünün ve zenginliğin öneminin önce geldiği her dönem gözler önüne seriliyor. Tek kişinin bireysel yoldan edindiği özellikler kitle içinde silinir. Bireyin kendine özgü karakteri kaybolur. Bir ateist olan Freud, Tanrı fikrini tümüyle reddeder. Tanrı'nın anne babadan ayrılan insanın kendini güvensizlikten korumak için yarattığı bir yanılsama olduğunu söyler. Freud, dini ve Tanrı'yı bir yanılsama olarak görüyor ve insana katacağı hiçbir şey olmadığını ve bu yüzden de gerekli olan şeyin dinin terk edilmesi olduğunu söylüyordu. Dinin psikolojik işleyişi Freud'un en çok ilgilendiği kısımdı. Kişi dinsel ritüellerin kendisini içten gelen taşkın arzulardan koruyacağını ve böyle davranan bir grup içinde yer almasının kendisini güvende tutacağını düşünüyordu. Bir diğer husussa ölümden sonra vaat edilen yaşamdı. Bu hem ölüm korkusunu azaltıyor hem de içgüdüsel arzularını baskılayan kişinin ölümden sonra ödüllendirileceğini söylüyordu. Sonsuz ve güzel bir yaşam için paha biçilmez bir fırsattı bu. Freud, dinsel düşüncelerin en eski ve ilkel ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir yanılsama olduğunu ve insanların eninde sonunda dini terk edeceğini ve aklın yeniden üstün geleceğini düşünüyordu. İnsanlar her zaman gerçekçi olmak için uğraşmak ve dünyayı nesnel olarak görmek zorundadırlar. Freud'un üzerinde durduğu bir diğer önemli konu ise savaştır. O daima barış yanlısıydı ama savaş yüzünden büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Birinci Dünya Savaşı bittikten sonra travma geçirmiş askerlerle görüşmeler yaptı. Bu görüşmeler sonrasında edindiği bilgiler, toplumun işleyişini ve birey üzerindeki etkilerini araştırmaya devam etmesini sağladı. Savaşın birey psikolojisi üzerindeki yıkıcı etkisini bu görüşmeler sonucunda daha iyi kavramıştı. Savaşı duymakla içinde olmak arasında hesap edilemez bir fark olduğunu ve bu yüzden de toplumların önceliğinin her daim barış olduğunu ölene dek söylemeye devam etti. Ulusların birbirlerini katletmeleri, ulaşmak için binlerce yıl harcanmış olan bilime, teknolojiye ve sanata zarar vermekten başka hiçbir şeye yaramayacaktı. Bunun örnekleri tarih boyunca vardı ve bundan ders çıkarılmadığını görmek onu dehşete düşürüyordu. Freud'un üzerinde durduğu bir diğer konu da devlet ve bireydi. Devlet açısından kabul edilebilir davranışlar ile bireyden istenen davranışlar arasındaki derin uçurumun üzerine çok sıkça eğilmişti. Bu devasa uçuruma ikisinden birinin ya da ikisinin birden eninde sonunda düşeceğini söylüyordu. Freud, devletin bireyden tam itaat isteyerek kendi sansürünü uyguladığını ve insanlara birer çocukmuş gibi muamele göstererek onlar üzerinde tam bir tahakküm kurmak istediğini söylüyordu. Savaşın Freud üzerinde bıraktığı bir diğer önemli etki ise insanların ölmeye yönelik tutumları olmuştu. Savaştan önce ölüm sanki hiç yokmuş gibi davranan insanlar, savaşlar patlak verdiğinde bunu adeta gündelik yaşamlarının bir parçası gibi kabul etmişlerdi. Bu durum insanları ölüm hakkında hiçbir kaygının olmadığı ilkel bir anlayışa geriletmişti. Bir anlamda savaş dönemindeki insanlar medeniyet öncesi bir ilkelliğe hapsoluyorlardı. Bu durumun ortaya çıkardığı en çarpıcı şey insanların ilkel yanlarını hep muhafaza ettiğiydi. Freud savaşın ancak bütün çatışmaları doğru biçimde çözüme kavuşturabilecek merkezi bir otoritenin kurulmasıyla önlenebileceğini savunuyordu. Her birey ötekinin özgürlüğüne katlanır.